Ayrım 11.
Zat-ı alinizle babamın vaziyeti hakkında konuşmak isterim. Hafifçe asabi Şefik cevap verdi. Bu vaziyet kati şeklini almış değil midir? Paşa hazretleri tekaüt oldular. Konaklarında ve yalılarında müsterih otururlar. Babam bütün zekasına Kamil Paşa hazretleri kadar sahiptir. Ondan yaşlı değildir ve devlet işlerinde onun kadar tecrübelidir. Şu halde niçin Kamil Paşa yeni devrin sadrazamı oluyor da Şahabettin Paşa? Müstehzi bir sesle Şefik'in sözlerini tekrar etti. Konaklarında ve yalılarında müsterih oturuyorlar. Yani köşeye atılmış bir halde kalıyorlar. Şefik'le göz göze geldiler ve nimet onun çünkü diye başlayabilecek izahatını dinlemektense başka bir cihetten daha mühim bir yeni hücuma geçmeyi muvaffık buldu. Konağında ve yalısında müsterih oturacak öyle mi? Ne zamana kadar? Şefik en ciddi bir taahhüt edasıyla mukabele etti. Pek uzun olmasına temenni ettiğim ömürlerinin sonuna kadar. Sözünüze teşekkür ederim. Fakat kati hiçbir şeye dayanmayan bu vaziyet içinde bir insanın endişe etmemesi kabil değildir. İş esasından çürük. Bir takım paşaları hapishaneden büyük adaya ihane veren veya vermeye mecbur edilen ikisini de kendi evlerine yolladınız. Bu ihane verenlerin verdikleri o paraların hatırası unutulunca yarın onlar da büyük adaya yahut cümleten hayırsız adaya yollanabilirler. Öbür günde kendilerine başka arkadaşlar katılabilir. Eğer Sultan Hamid devrinin bir takım kabahatleri, hırsızlıkları, suçları varsa bunların hepsini bu 6-7 adam işlemedi, yapmadı ya, hürriyetin ilanından sonra babam da pek büyük bir tehlike geçirmedi mi? Rumeli Hisarı'ndaki yalının ve burasının hücuma uğramasını, babamın da türlü hakaretler içinde zaptiye nezaretine sürüklenmesini men eden şey ancak ve ancak sizin alakanız, sizin lütfunuz olmuştur. İtiraz etmek isteyen Şefik'i elinin bir işaretiyle susturarak devam etti. Evet, katiyen öyle. Bunu ölünceye kadar unutamayız ve inkar edemeyiz. Ne çare ki bu bir hastalığın kökünden tedavisi değil. Vahim seyrinin muvakkaten durdurulmasıdır. İçinde bulunduğumuz intikal devresinden hastalık tam afiyete de gidebilir. Pek vahim bir mahiyet alarak hastayı büyük adaya hatta hayırsız adaya da sürükleyebilir. Nimet pek kısa bir sükuttan sonra ilave etti. Bana tedavi çaresi nedir diye sormaya cesaret etmiyorsunuz. Şefik Bey titrek bir sesle dedi ki, ricamı kabul buyurun, benim kayınpederime kimse dokunamaz. Bundan eminim, fakat içinde bulunduğumuz kararsız vaziyetten dolayı size varmış olmaklığım güzel bir hareket midir? Bu takdirde herkes size çaresizlikten dolayı sırf babamı kurtarmak için vardığıma, sizin de beni sırf babamın serveti için aldığınıza, bu izdivacın bir nevi ticaret işi olduğuna hükmedeceklerdir. Ve karşılaştıkları günde bir kere yaptığı gibi Şefik'e onun kalbinde bilmediği, tahmin etmemiş olduğu derinlikler bulan, derinliklere varan bir bakışla baktı. Eğer aramızda bir izdivaç mukadderse başkalarının değil, bizzat kendimin de böyle bir şüpheye düşmemekliğimi isterim. Babamın vaziyeti herkese tamamıyla emin görünürse çaresizlikten dolayı size vardığıma, sizin de bu çaresizlikten istifade ederek beni aldığınıza kim hükmedemez? Şefik bu bakışın verdiği ürpertiler içinde bir pazarlığın devam ettiğini hissedemeksizin adeta dalgın susuyordu. Nimet devam etti. Bunun için de babamın ayağına girmesi lazımdır. Ayan azası kayda hayat şartıyla memleketin en tanınmış ve tecrübeli şahsiyetleri arasından seçilecek. Şu halde onlara kimse el süremeyecek demektir. Babamın da bu heyete girmesi lazım. Alınacak kimseler ne zaman seçilecek? Şefik, Merkezi Umumiye'ye bu hususta sayısız müracaatlar oluyormuş fakat ben bu işe hiç karışmadım dedi. Nimet onun itiraf ettiği bu alakasızlığa birden hiddetlendi fakat bunu ısrara kalkmaksızın yumuşak bir sesle lakin esasında emir vermek hiç değilse ders vermek için konuştu. Şu halde meselenin iki sualle aydınlatılması lazım. Evvela bu intihap yani ayan intihabı ne zaman olacak? Saniyen de kimin tarafından, daha doğrusu kimler tarafından yapılacak? İkinci sualin cevabı şimdiden hazır. Yani, kanun-i esasi, ayağının hükümdar tarafından tayin olunduğunu söylüyor. Şu halde, nimet arkası gelmeyen ve heceleri biraz uzatılarak söylenmiş olan şu haldeyi cevaplandırdı. Şu halde, siz kendiniz harekete geçerek zat-ı şahaneye müracaatta bulunun, bence yapılacak bir şey yoktur demek mi istiyorsunuz? Padişahı kanun-ı esasideki hak ve salahiyetlerini kullanmaktan fiilen men etmiş değil misiniz? Ayağınız sadrazamın cemiyete danışıp seçeceğinden, padişaha da ancak imzalamak kalacağından eminim. Şu halde babamın ayağınlığını sizin arkadaşlarınızın Kamil Paşa'ya söylemeleri lazımdır. Nimet artık konuşulacak bir şey kalmamış olduğunu haber veren bir eda ile ayağa kalktı ve yol göstermek üzere Şefik'in önüne geçerek merdiven başına kadar geldi. Orada durdu ve erkeğin biraz çukur ve kirpikleri adeta beyaz olan açık mavi gözlerinin derinliklerine baka baka ''Bir an evvel bunu temin edin ki hayatlarımızı tanzim edebilelim.'' dedi. O zaman birden Şefik göğsünün içinde kalbinin adeta korkunç bir şekil ve nispette büyüdüğünü hissetti. Harbiye'ye doğru yolda yürürken babası için benden sadrazamlığı bile isteyebilirdi ama istemedi diye düşünüyordu. Heyecanı ve sevinci içinde şimdi her şey kendisine o derecede mümkün görünüyordu. 24. İki gün sonraki gazeteler Şefik Bey'in askerlikten istifa ettiğini bildirmişlerdi ve bir hafta sonra intihap havadislerine ayrılan sütunlarda kendisinin Tekirdağ'ından mebus seçildiği okundu. Fakat genç adamdan daha tam 20 gün ses çıkmadı ve Nimet bu 20 günü içindeki büyük heyecanı, gittikçe korku şeklini alan heyecanı belli etmeden geçirdi. Şefik eğer paşanın ayağına girmesini temine muvaffak olamadığı için meydana çıkmıyorsa ve çıkmayacaksa konak İkbal'e ebediyen kapanmış fakat İkbal'e kapanmış kapılarını bir gün tehlikelerin çalması mümkün konaklardan biri olacak demekti. Acaba Şefik bir pazarlığa girişilmesinden, bir takım şartlar koşulmasından tiksinmişti de ondan mı gelmemişti? Ayanlık şartını babası da söylememişken niçin ileri sürmüştü? Cemiyetin en nüfuzlu şahsiyetlerinden biri olup, işte meclise de giren bir adamın karısı olmak, babasının her türlü tecavüzden masum kalması için kafi değil miydi? Vaka yarın iddiatçıların birbirlerinin başlarını yemeye kalkmaları ihtimali de mevcuttu. Fakat iddiatçıları birbirlerinin kanını içmeye sevk edebilecek karışıklıklar, ayan meclisinin eski ve çürük duvarlarını da çökertmez, oraya sığınmış ihtiyar şüphelileri, suçluları da yakalanamaz mıydı? Ayrıca da sarışın, açık mavi gözlü ve adeta beyaz kirpikli genç adamın hayali, et ve kemikten mürekkep şekli, hayatında ilk defa olarak ta yakınından kendisini sevdiğini söylemeye cüret etmiş olan adamın hatırası, sesiyle ve adeta sıcaklığıyla varlığını sarıyor ve onu ebediyen kaybetmiş olmak hissi içinde bazen pek derinleşen bir sızı haline alıyordu. Şefik'in mebus çıktığını gazetede okuyunca Mehmet Şahabettin Paşa başını sahifelerden kaldırarak, ''Oo, Şefik Bey Tekirdağ'ından mebus seçilmiş.'' demiş fakat bu söze hiçbir tefsir ilave etmemiş, Nimet de bir şey söylememişti. Baba kız onun görünmesini, ondan bir haber gelmesini belki aynı derecede bir sabırsızlık içinde bekliyorlar fakat bu bahsi hiç açmamayı şereflerine uygun buluyorlardı. Şahabettin Paşa sayıları artık korkunç bir hadde varan gazetelere büsbütün merak sarmıştı ve bunları okumak bütün günlerini işgal ettiği için abdest alıp 5 vakit namaz kılmaya güçlükle vakit buluyordu. Acaba kimler ayan olacak? Bu sual o derecede dilinden düşmüyordu ki bir iki kere bunu okuması yazması olmayan yeni bir devir başlamış olup bu devrin adına da hürriyet dendiği için istediği anda konaktan çıkmaya artık hakkı bulunduğu bütün siyasi malumatını teşkil eden hizmetçilere mahsus cariyeye uzun boylu, uzun boyunlu ve pek beyaz tenli Gülendam'a bile sormuştu. Bazen saatlerce kucağında kalan kedisi Buldum'a bile sormuş olabilirdi. Ayağına girmesini temin etmesinin Şefik'ten istenişi gibi bu genç adamın gelip Nimet'e talip olduğu da biçare hanımefendiden gizlenmişti. Fakat paşa, acaba kimler ayağına olacak? Sualini günde birkaç kere ona da tevcih ettiği ve bu derecede iştiyakla girmesini arzu ettiği ayan meclisinin mahiyetini kendisine uzun uzun anlattığı için bu mevzuya karşı hanımefendi de sıkı bir alaka gösteriyor ve bu sıkı alaka paşa için hoş bir teselli, bir ümit kaynağı oluyordu. Zira hanımefendi paşanın bu heyette bulunacağından şüphe etmiyordu. Bu emniyete sebep olarak ilk önceleri teveccühi şahaneyi ileri sürmüş, Efendimiz 40 yıllık vükelasını devlet işlerinde tecrübe sahibi kimselerden kurulacak olan bu heyete hiç almaz olurlar mı demiş, artık bu, teveccühi şahanenin maddi hiçbir kıymeti, ameli hiçbir faydası bulunmadığı kendisine bir kere daha anlatıldıktan sonra da Kamil Paşa'nın vefakarlığına sarılmıştı. daha fazla ikna edilmek, zayıf ümitleri mütemadiyen beslenilmek ihtiyacı içinde paşa her sefer itiraz ediyor. Hanım, dünyada vefa denen şey kalmış gibi konuşup durmasana, Kamil Paşa sadarete geldiği günde yuha ve tükrüklerle zaptiye nezaretine götürülen arkadaşları için o zamandan beri ne yaptı ki bana hayrı dokunacak diyordu. Ve her sefer İzzet hanımefendi, canım onlar sizinle mukayese edilebilirler mi? Şeytana uyup türlü günah işlemiş adamlar. Hem çoğu yakın zamanda meydana çıkmış kimseler. Sizin gibi Kamil Paşa ile 40 yıllık hukukları mı var? Gibi sözler söylüyordu. Paşa bazen karısının bu ısrarlarından, bu teminatından hoşlanıyor, bazen de onun makul düşünmek hassasının ne derecede mahrum bulunduğu hakkındaki kanaatıyla söylediklerinin aksini düşünüyor, bu hal ümitlerini kaybetmeye kendisini sevk ediyordu. 25. Nihayet bir sabah gazeteler ayan listesinin kararlaşmış bulunduğunu ve bir iki güne kadar bunun ilan edileceğini hep birden aynı lisanla, aynı sözlerle, belki de resmi bir yerden kendilerine verilmiş habere müstenîden yazdılar. Ve o gün ikindiye doğru Şahabettin Paşa'ya her biri en az birer gün gibi gelen saatler gelip geçtikten sonra Şefik Bey Nişantaşı'ndaki konağa gelerek kendisini derhal tanıyan ağalar tarafından selamlık dairesinin mühim misafirlere mahsus pembe salonuna alındı ve yine bizzat baş ağa, yani Tombul Tayfur ağa nefes nefese hareme koşarak Tekirdağ mebusu yazılı kartı paşaya takdim etti. Bu esnada paşa yatak odasındaydı. İki günden beri hafif bir kırıklığı vardı ve bunu hanımefendiyle Gülende amca hazırlanmış, ıhlamurlar ve hatmiler bir türlü geçirmediği için sabahleyin Beşiktaş'ta tramvay caddesindeki hanesinden çağrılan doktoru Mıgırdıç Nazaretyan efendinin yazdığı haplarla yenmeye hazırlanıyordu. Elinde bu bardağıyla Nimet de yanında idi. Fakat ilk hapı yutmuş bulunan paşa birden ikincisini almaktan vazgeçti. Bunu avucuna almışken kutuya attı. Nihayet haber geliyordu. İyi ve fena bir haber. Fena da olsa hiç değilse bu binbir şüphe ve helecandan kurtaracak bir haber. Nimet de bardağı geridonun üzerine bırakmış ve doktor Nazaretyan'ın hap kutusunu bardağın yanına koymuştu. Bu gelişe sen ne mana veriyorsun? Ayanlığınız kararlaşmış olacak. Yahut heyete alınmadığını bildirmeye geliyor. Bunun için Cağaloğlu'ndan kalkıp Nişantaşı'na kadar gelmesine ne lüzum var? Temin edemedim ama çok çalıştım diyerek belki özür dileyecek. Habersiz geçmiş günlerde ayanlık şartını ileri sürüşüne esefler ettiğini kendi nefsine bile inkar eden bir eda ile Nimet, benim böyle özürleri dinleyemeyeceğimden emin olacak kadar beni herhalde anlamıştır dedi. Neyse, iki dakika sonra öğreniriz. Sen de başını ört ve sırtına bir maşlak giyip yanında bulun. Olur ama giyinin paşa baba. Bu entari, bu kürk, bu takke. Hakikaten yanı başında hap kutusu ve içindeki hapları yutmasına yardım edecek su bardağı bulunan bu entarili, kürklü ve takkeli ihtiyar o kadar çökmüş, mezara o derecede yaklaşmış bir hasta manzarası arz ediyordu ki, Şefik'in ayanlık haberini vermeye gelmişken bile bundan vazgeçmesi, hayır, ben bu delaletimden dolayı yarın mesul edilebilirim. Hemen gidip vazgeçilmesini söyleyeyim diyerek hiçbir şey bildirmeksizin konaktan çıkıp gitmesi adeta kabildir denebilirdi. Paşa da bütün bu şeyleri bir anda hissetmiş, düşünmüş olacaktı ki, haklısın dedi ve misafire kahve ve şerbet ikram edip biraz beklemesini rica etti. Tayfur'a emrolundu. Mehmet Şahabettin Paşa 10 dakika sonra hareme alınan misafirleri kabule mahsus salona inmiş, sırtında redingotuyla daima oturduğu yaldızlı koltuğa oturmuş bulunuyordu. Ve sırtında aynı altın işlemeli ve krem rengi maşlah, başında kalınca bir örtü, eli koltuğunun kenarına dayalı Nimet babasının arkasında ayakta duruyordu. Şefik içeri girince paşa ağır ağır, bu ağırlık ihtiyarlıktan değil de vekardan ileri geliyormuş hissini vermeye çok dikkatli, fakat bu vekara rağmen de pek nazik ve mültefit koltuğunda yükseldi. Sonra büsbütün kalkmak üzereyken kalkamayarak o esnada Şefik'e tamamen karşısında ve geçen seferkinden daha yukarılarda kendi oturduğu koltuğa hemen hemen eş bir koltuk gösterdi. Şefik artık iddiaçıların bir hevesleriyle kaybolup gidebilir, ordunun kadrosu içinde silinebilir herhangi bir cemiyet mensubu değildi. mebustu ve tıpkı kendisi gibi bir mebus kabinenin en mühim nezaretlerinden birini, adliye ve mezahip nezaretini işgal ediyordu. Gerçi bu zat, yani Mayasizade Refik Bey, mebus olmadan nazır olmuştu ve Şefik gibi delikanlı değil, ula evveli rütbeli ve yaşlı bir adamdı. Fakat nazır olduktan sonra mebusluğa da heves ve rağbet etmiş bulunması, bütün mebuslara büyük ümitler ve büyük ihtiraslar verecek mahiyette bir şeydi. Kendisini selamlarken Şefik'in benzinde kan kalmadığını ve yüzüne bakmaktan çekindiğini gören Nimet, "Acaba babamın hatırına geldiği gibi bir şey beceremedi de yüzüme bakamayışı bundan mı ileri geliyor?" diye düşündü ve korktu. Fakat bu korkusu çok sürmedi. Babası, "Nasılsınız beyefendi? Afiyettesiniz inşallah. Mebusluğunuzu bilhassa tebrik ederiz. Daha evvel ve sureti mahsusada tebrik etmeliydik ama artık asıl hararetli tebrikleri nazırlığınıza bıraktık," demiş. Sonra da bu sözlerle bütün latife ve nükte kudretini sarf ederek susmuştu. Şefik, "İltifat buyuruluyor, Allah ömürler versin," diye adeta mırıldanarak teşekkür ettikten sonra büyük bir saygı ile biraz eğilerek bildirdi. "Tebrik ederim Paşa Hazretleri. Yeni ayan listesini şimdi Sultan Hamid tasdik edip Babali'ye iade etti. Bu listeye zatı devletleri dahilsiniz. Artık heyeti ayan azayı kiramından bulunuyorsunuz. Gazeteler yarın ilan edecek." Ve düğün hususunda babasıyla anlaşmış bir damadın emin ve huzurlu bakışıyla göz kapaklarını apaçık tutmaya çalışarak Nimet'e baktı. Nimet padişahı onun Abdülhamit değil Sultan Hamit diye zikredişini ilk defa duyuyordu. Bunu kendisine karşı gösterilmiş bir saygı sayarak memnun oldu ve o da ciddi ve huzurlu bir bakışla "Evet, artık mesele halledildi," diyen bir bakışla gözlerini genç adama verdi. Bu esnada unutulmuş olan Mehmet Şahabettin Paşa'nın sesi Şefik'e içinde bulunduğu yeri ve şartları hatırlattı. Bu redingot giyilip aşağıya, Şefik'in kabul edildiği salona inilmek üzere iken alınmış hapın tesiriyle öksürüksüz, imkan derecesinde berrak bir sesti. "Getirdiğiniz güzel haberden dolayı bilhassa teşekkür ederim. Bu hususta himmetiniz olduğunu bilmiyor değilim. Hatta bunu pek iyi biliyorum. Bundan tamamen eminim." Ayağına giren ve büyük adada yüzlerinde hala tüklüklerin izlerini hissederek zelil yaşayan paşalarla kendisini hemhal kılmaya artık hiçbir düşmanlığın ve kinin muktedir olamayacağından emin bulunan Mehmet Şahabettin Paşa daha vekarlı konuşuyor, minnettarlığını temin etmeyerek adeta iltifat edercesine teşekkür ediyordu. İhtiyar adam da bir an içinde hasıl olan bu değişmeyi Şefik fark edemeyerek bunu damatlığın artık kararlaşmasından dolayı kendisine bir evlat nazarıyla bakılmasının bir tezahürü saydı ve paşanın bahsettiği himmet için "Estağfurullah," dedi. Fakat Şahabettin Paşa ayanlığı bir dakika içinde öyle benimsemiş, bunu o derecede tabii ve adeta zaruri bir şey addetmişti ki artık bu nokta üzerinde durmayarak mecliste hangi zatla arkadaşlık edeceğini bilmek istedi. Çünkü 93 ayağından kala kala bir Sait Paşa ile bir Rum ve bir Ermeni, Lofet Bey ile Abraham Paşa kalmışlardı. Liste irade-i seniyeye iktiran ettiğine göre heyeti kimlerin terkip edeceği malum demektir. Peki eski rüfekadan kimler var? Halen kabinede bulunan Zevat'tan Hariciye, Harbiye, Bahriye Nazırları, Şurayı Devlet Reisi, Ticaret ve Nafia, Orman ve Madin Nazırları. Sadrazamla Şeyhülislam Efendi, onlar istememişler. Bunu kendi kendilerini tayin ettirmek gibi bir şey saymışlar. Şahabettin Paşa'nın dudağını istihfafa, istihza ve hayrete benzeyen bir his kıvırıp büktü. Fakat bu vükelanın ekserisi yeni kimseler. Eskilerden kimler mevcut? Gazi Ahmet Muhtar ve Ethem Paşalar başta gelmek üzere bir hayli zat var. Tabii Abdurrahman Paşa da heyete dahil. Şefik bu Abdurrahman Paşa'yı birden bilemedi. Bu yeni adamlar eski devlet ricalini ne çabuk unutuyorlardı. Paşa adeta sinirlenerek izahat verdi. Eski başvekil ve adliye nazırı Abdurrahman Paşa adeta dargın ilave etti. Meclisi hası vükela memurluğundan benden sonra Kamil Paşa kabinesinin teşekkülüyle ayrılan zat. Şefik hatırlamıştı. Kendisi ayağına alınmadı Paşa Hazretleri, esasen talip de olmamış. Talip de olmamış sözünde bir sitem, bir ayıplayış, bir küçümleme gizli miydi? Mehmet Şahabettin Paşa buna bir an ihtimal verdi. Sözde tükenmişe benziyordu ve Şefik Nimet'in yüzünü yeniden seyretmek ihtiyacına mağlup oldu. Genç kızın gözlerinde artık bu mülakata nihayet verilebilir diyen bir mana vardı ve Şefik müsaade isteyip ayağa kalkınca paşa koltuğunda doğruldu. Bu sefer daha ağır ve müşkülatla doğruldu. Belki artık ihtiyarlığının yükünü gizlemeye, ayanlık kaydı hayat şartıyla olduğuna göre ihtiyaç duymuyor yahut bu yük gizlenmeyecek kadar birden ağırlaşmış bulunuyordu. Şefik veda ederken paşa bu sözü ilk defa kullanarak "Teşekkür ederim oğlum, yakında yine görüşürüz." dedi. Nimet yol göstermek üzere önden yürüdü, kapıyı açtı, Şefik'i çıkarıp kapısı koridora açılan ikinci bir salona soktu. Sonra bu salonun yarısında durup genç adamın yüzüne bakarak, ''Arzu edilmiş şeyler tahakkuk ettiğine göre eğer eski fikrinizden vazgeçmedinizse bu izdivacı muvafık gördüğümü babama söyleyebilirim.'' dedi, elini uzattı. Şefik sapsarı olmuş, Nimet'in elini buz gibi bir elle tutmuştu. Fakat eğilip bu eli öpmeyi bilmiyordu. Hatta hiçbir şey söylemeden adeta şaşkın genç kıza baktı. Bu şaşkın hali Nimet'i garip ve engin bir zevkle ürpertti. 23 yıllık ömründe bir erkekle en küçük bir zevk dakikası geçirmemiş olmakla beraber fazla okuduğu ecnebi romanlarının yardımıyla her şeyi bilip tasavvur eden bu en son günlere kadar da Sedat değil, her saatini kinle dolduran Kahya'nın eski Yunan heykellerine benzeyen oğlu 19 yaşındaki Selim, rüyalarının buhranlarına karışan genç kız, karşısındaki bu sarışın ve güzel endamlı adamı kendisini nihayet kollarına alıp kalbinin üstüne çılgın gibi bastıracağı zaman vücudunu kaplayacak ürpertinin düşüncesiyle şimdiden titredi. Aynı zamanda uzaktan, pek uzaktan Sedat Bey'in kumralbaşı son defa beliriyor, ebediyen mazi olmadan önce bir kere daha kendisini hatırlatmaya çalışıyordu. Fakat o, Nimet'in Şefik Bey'e gülümseyen kızıl dudağında bir küçük esef kıvrımı olmaktan başka bir netice alamayacaktı. 26. Mehmet Şahabettin Paşa ayağına girdiği, iradenin çıkmış olduğu ve yeni ayan listesindeki diğer zatlarla beraber kendi tayininin de yarın gazetelerle ilan edileceği haberini aldığı günün gecesinde bir türlü uyuyamamış, uzun kış gecesinin sabahını bir türlü edememişti. Daha ortalık yeni ağrırken kapısının dışına serdiği yatağında yatıp her an gelebilecek emirlerine muntazır tetikte uyuyan cariyesi Gülendam'ı zile basarak çağırdı ve onun kıyafetini düzeltip içeri girinceye kadar geçen zamanı uzun bularak iki kere daha sinirli ve sert zile bastı. Gülendam içeri girince kıza adeta çıkıştı. ''Neredesin evladım? İki saattir çağırıyorum.'' Ve sonra bir cevaba zaman bırakmadan sordu. ''Gazeteler daha gelmedi mi?'' Fakat ortalık henüz ağardığı sırada konağa gazeteler gelmediğine göre bu suali manasız bulan kız hayretini gizlemeyerek ''Gelmedi efendim, vakit daha pek erken.'' dedi. ''Kış günü ortalık tabii ki geç ağrır, hava da belki fazla bulutlu. Öyle ezbere konuşmayın, uşaklardan biri hemen Beşiktaş'a koşsun, gazeteler mutlaka orada vardır.'' Ve büyük bir sabırsızlık içinde yarım saat bekleyen, bu esnada tam 3 fincanda kahve içen paşaya sabah gazeteleri gümüş tepsi içinde nihayet takdim edilince, ihtiyar vezir nazarında daima başta gelen sabaha adeta saldırarak ayan listesini aradı.